Ayrım 19, sayfa 191. O büyük işletmeler kurulurken. Her işe temel malzeme olabilecek madde köye gömülüydü. Köy ve tabiat henüz bütün cevherini içinde saklıyordu. Devrim en uygun koşulları bularak yeni insanı yaratmak zorundaydı. Devrimciler ellerindeki tüm araçları tahammüllerinin üstündeki işlerde kullanmaya ve bu işleri başarabilecek yetenekte yeni nesiller yetiştirmeye zorunluydu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 13. 3803 sayılı yasanın getirdiği köyden alıp köye verme maddesi çarpıcı bir yenilikti. Köye gerekli elemanın kendi içinden yetiştirilmesi, ilk eğitim şurasında ve TBMM'de tartışmalardan sonra kabul edilmişti. Böyle bir seçim geneldeki amacı yanında köylü çocuklarına bir an önce ileri öğrenim olanağı getirmesi yönünden de bulunmaz bir fırsattı. 1940 yılı 17 Nisan'ından sonra köylüler için düşlerde bile görülmeyecek bir şey oldu. Gelen haber onları şaşırtmıştı. İlk kez vergi değil, salma değil, yol borcu ya da hapislik değildi devletin istediği. İkinci askerlik de değildi. Eğitim vermek için kızlarını, oğullarını istiyordu. Çağrı göndermişti. Yeni açılan köy enstitülerinde parasız yatılı okuyarak kendi köylerine öğretmen, sağlıkçı, ebe ve tarımcı olacaklardı. Öyle unutulmuşlardı ki işin içinde bir kötülük olabilir mi diyenler bile çıktı. Ankara enstitü giysilerini ivedi olarak diktirdiği gibi öğrenci alımı için gerekli form dilekçeleri hemen bastırıp illere, enstitü müdürlüklerine göndermişti. Pedagojik ölçülerle hazırlanmış olan bu fişler yalın ama sağlıklı birer seçme aracıydı. Başta öğrencinin kimliğiyle ilgili bölüm, ortada düşünce ve duygularını saptayacak kısa kompozisyon sorusu ve bu kompozisyonu yazacağı boşluk, daha sonra da enstitüyle ilgili bilgiler vardı. İlçe milli eğitim memurları, müfettişler, gezici baş öğretmenler başvuran öğrenciyle tek tek görüşüp gözlemde bulunuyor, uygun gördüğüne formu doldurtuyordu. Milli Eğitim Müdürlüğü yoluyla enstitüye ulaştırılan form dilekçeler öğretmenler kurulunca incelenerek saptanan adaylar hemen çağrılıyordu. Seçimde öğrencinin sağlıklı, yetenekli olması gibi ölçüler yer alıyor, özellikle beden ve ruh sağlığının yerinde olmasına özen gösterilmesi isteniyordu. Öğrenci alma koşulları içinde köylü olmak ve köy ilkokulundan diploma almak başta geliyordu. Her enstitü öğrencilerini kendi kesimine giren illerin köylerinden böyle seçiyordu. Bu ölçülerin sonradan çıkan 4274 sayılı yasada daha gelişmiş olarak yer aldığı görülüyor. Öğrenci seçmenin ilk yıllarda tam uygulamadığı biliniyor. Özellikle köy ilkokulunu bitirmiş kızlar yok denecek kadar az olduğu için köylü olup kasabada okumuş ya da yoksul kasabalı kızlardan alınanlar da olmuştur. Birçok öğrenci doğrudan enstitüye başvurmuş, kimi yerde enstitü öğrenci arayıp bulmuştur. Kız ya da erkek öğrenci olarak kadro dolmamışsa öğretmen ve yöneticiler, müfettiş ve gezici baş öğretmenler köylere dağılarak öğrenci bulup seçiyordu. İlk yıldan sonra öğrenci akını arttı, buna gerek kalmadı. Enstitülere yalnız köylü öğrenci alınması daha ilk günden konuya nicelik yönüyle büyük katkı sağlamıştı. Köylü çocuklarına ilk aşamada verilen orta öğrenim fırsatı olanağını da birlikte getirmişti. Bunun ne demeye geldiğini okuma isteğiyle yanıp tutuşurken böyle bir fırsatı ve olanağı hiçbir zaman bulamayacağını bilen o günlerin köylü çocuklarından başkası kolay anlayamazdı. Enstitü yöneticilerinin ve oradan yetişenlerin yazılarında, yapıtlarında bu ilk kurtuluş öykülerinin abartılı biçimde anlatıldığı görülüyor doğal olarak. Ama bu abartı onların uydurması değil, yaşamlarında var olan yoksunluğun ve yoksulluğun kendi abartısıdır. Köylerin en yetenekli çocukları günü gelince bir okul olanağı için ilçeye koşarlar, günlerce yolculuktan, han köşelerinde aç susuz bekledikten sonra hiçbir fırsat bulamadan incinmiş, örselenmiş olarak umutsuzca dönerlerdi köylerine. Ne istediğini bilerek okumak için koşuşan, her başvurusunda eli boş dönen ya da ilkokulu bitirme olanağı bile bulamayan köylü çocuğunun en umutsuz olduğu durumda birden bu olanağa kavuşmasının öyküsüdür anlatılanlar. Susamak kadar dudakları çatlatan bir temel istektir, derin bir özlemdir kimi köy çocuğu için okumak. 1940 yılı 17 Nisan'ında Anadolu toprağına düşen enstitü aydınlığı, onlar için böylesine ulaşılması zor bir kurtuluşun ortamını yaratmıştı. Kendi yaşamının bir örneği olarak Tonguç bunu çok iyi anlıyor, verilen fırsatı olanağa dönüştürmek için çırpınıyordu. Canlandırılacak Köy kitabının ikinci basımında bu öğrenci anılarından birkaçına yer veriyor. Sayfa 577. Bu anılar sonradan bir toplumsal bilince dönüşmüştür doğal olarak. Benim kendi öyküm de bunlardan biridir. Eğitim olanağından yoksun olmanın köy kızlarında yarattığı umarsızlığı ve beklenmedik bir zamanda gelen o güzel haberin heyecanını ben de yaşadım. Bizim oralarda köy kadınları cumhuriyetin yeniliklerini benimsemişler, ilkelerine gönül vermişlerdi. Analarımız, nenelerimiz Kemal'in iyilikleri diyerek masal söker gibi anlatırlardı onun savaşımını. Ama içtenlikle Kemalci olmalarına karşın onun devrimleri köylere, özellikle köy kadınlarına ulaşmıyordu. Okumak isteyenlerin önü kentlerde, kasabalarda biraz açıktı. Ama köylünün eğitim sorunu kızlı erkekli çözümsüzdü. Erkeklerden çok azı kasabaya, başka köye giderek biraz okuyordu. Kızların ise köyündeki okuldan bile yararlanamadığı olurdu. Bizim Çile köyümüz Torosların gür ormanları içinde az nüfuslu, okulsuz bir dağ köyüydü. Alanya'nın Gazi Paşa bucağına, Gazi Paşa o zaman bucaktı, bağlı 35 köyden hiçbirinde okulu yoktu. Komşumuzun iki oğlu Gazi Paşa ilkokuluna gittiğinde ben de okumaya gideceğim diye tutturmuştum. Ama kızları uzaklara göndermek kolay değildi. Cumhuriyet'in 10. yılıydı. Köyün erkekleri biz hürriyet düğününe gideceğiz. Köyü kadınlarla çocuklar beklesin diye günler önce başlamışlardı şenliği konuşmaya. Kadınlar biz de isteriz Kemal Paşa'nın düğününü görmek diyorlardı. Hem okulu hem hürriyet düğününü istiyor, gidenlerin peşine takılmak için her gün ağlıyordum. Babam beni 6 yaşımda Gazi Paşa İlkokulu'na yazdırarak hürriyet düğününü okullu olarak görmemi sağladı. 1933. 10. yıl töreninde kollarımdaki el işi kağıdından zincirleri kopararak Cumhuriyet şiiri okudum. İlk yıl bir aile yanında, ikinci yıl başka bir aile yanında kalarak gittim okula. Ama aile yanı zordu. 3. yıl öteberimizi develere yükleyip evcek göçtük Gazi Paşa'ya, benim okumam yoluna. 4. 5. sınıflar için ilçemiz Alanya'ya göçtük. Okullar kapanınca yeniden köye, sonra yaylaya göçerdik. Okul yaşamımdaki yeni öğrenmeler bir köylü kızı olarak beni olağanüstü etkiler, mutlandırırdı. Öğretmenin anlattıklarını can kulağıyla dinler, çalışmalarımı özenle yapardım. Ders kitaplarında yer alan Atatürk ve İnönü fotoğraflarına, peçeli eski kadın, bereli çağdaş kadın resimlerine ilgiyle bakar, alt yazılarını anlayarak okurdum. Resimdeki çağdaş kadın benim özlemim, dünya görüşüm olmuştu artık. Durmadan bereli kadın resmi yapardım. Okumakla onun gibi olmak arasında özdeşlik kurardım. Başka okullara gitmeyi, onun gibi öğretmenimiz gibi olmayı düşlerdim. 5. sınıfta olduğum yıl 1938, Antalya Halk Evi'nin açtığı ilçeler arası kompozisyon yarışmasında birinci gelmişim. Okulda kutladılar. Yazımın bulunduğu kitapçıkla 50 kuruş ödül verdiler. Sokakta giderken birinci gelen köylü kızı bu işte diye gösterirler, yolumu kesip sorarlardı. Nasıl yazdın, ne yazdın? Atatürk'ün iyilikleri demişim yazının başlığına. Anamdan çok duyduğum bir sözdü bu. Yurdumuzu düşmandan kurtardı, fabrikalar yollar yaptırdı, yerli malı giydirdi gibi açıklamalardan sonra köy kızları da okuyacak, okuyan kızlar başını örtmeyecek, erkekten kaçmayacak ve benzeri şeyler yazmışım. Belki başka bir okula gitme fırsatı çıkar diye ilkokulu bitirdikten sonra bir yıl daha göçtük Alanya'ya. Ama böyle bir fırsat yoktu. Alanyalı kimi zengin kızları gibi mustantiyin, yani sorgu yargıcı karısından ut dersi almaya ve Kur'an öğrenmeye özendim. Ut çalma ve Kur'an öğrenmenin benim istediğim okuma olmadığını anlattılar anamla babam. İkisi de ocak yerinden olmalarına karşın beni Kur'an öğrenmeye özendirmediler. O eskidendi dediler. Okumam için şimdilik görünürde bir umut bulunmadığını, kardeşlerim küçük olduğu için köyümüze dönmemiz gerektiğini söylediler. Dağlar kadar güvendiğim babamın elinden gelmeyen şeyler de olduğunu o günlerde anladım. Okuldan, okumaktan umudumu kesip ödül kitapçığımı ve eski defterlerimi çantama koyarak köyümüze döndüğümüzde çok üzgündüm doğal olarak. Artık hiçbir zaman o resimdeki çağdaş kadın gibi melahat öğretmenimiz ya da hükümet evesi gibi olamayacaktım. Buna köylülerimiz de üzülmüştü. Köy kızlarının okuması olağan değildi ama benim isteğim onları etkilemiş, okumam köyün ortak sorunu olmuştu. Yaşama sevincim örselenmiş, düşlerim bozulmuştu. En iyisi bir an önce büyüyüp genç kızlığa geçmekti belki. En önce yaptığım öteki köylü kızları gibi başörtülenmek olmuştu. Anam, gelin teyzelerim daha çocuksun diye gülerlerdi. Belki bir çeşit içime kapanmaktı örtünmem. Onları dinlemeyerek bir oyalı yazma yaptım kendime. Entarim zaten uzun dikilmişti. Fatma teyzemin dokuduğu kınalı sarı kuşağımı belime dolardım. Üzüntüm biraz azalsın diye anamın hadımlı satıcılardan kaçak tütünle aldığı kabaralı dağlı ayakkabılarımı da giyip yaşıtım köy kızlarının yaptığı işleri yapmaya koyulurdum. Akşamda sabahta süt helkesini kapar onlarla uzaktaki ağıla gider, yörüklerden kara kız gibi beceriyle koşardım keçilerin oğlakların peşinden. Ama tüm bunlar beni sarmıyor, üzüntümü gidermiyordu. Derin bir acıyı ve umarsızlığı yüreğimde hep taşıyordum. Kim olduğunu bilmediğim birilerine kırgın ve küskündüm. Çok yoksul değildik ama yoksulluklarımızın büyük olduğunu, bunun köylülükten ileri geldiğini iğne deliği kadar bir ışıkla seziyor gibiydim. Sabahları yeşil dağların arasından doğan güneş içimi biraz aydınlatırdı. Ama gün köyün öte yanındaki görkemli kayaların ardında kaybolurken yalnızlaşır, gariban biri olurdum. Erkenden yatıp okuma üstüne düş kurmak isterdim gene de. Ama düşe bile olanak tanımayan o acı gerçek hemen aklıma gelir, bunu yapamazdım. Babam her Alanya'ya gidip döndüğünde belki diye yüzüne bakardım. O bunu anlar, gözlerini benden kaçırarak başka şeyler anlatırdı. Ben de onu anlar, kendiliğinden gözlerime dolan yaşı saklamaya çalışırdım. Anam öfkeyle söylenirdi. Köylülük işte bu, Allah bizi köylü yaratmış, ne yapalım derdi. O kışı böyle bir karabasan içinde geçirdim. Bir yaş daha büyümüştüm, bahar gelmiş, yayla hazırlığına başlamıştık. Komşumuz Veli Çavuş, bir muştum var diyerek döndü Alanya'dan o gün. Baş öğretmen binlerce öyküsünü duyduğumuz o müjdeyi vermiş, bu bir mucize dedi babam. Antalya'nın Aksu bucağında köy enstitüsü diye yatılı bir okul açılmış. İlkokul çıkışlı kız ve erkek köylü çocuklarını istiyorlarmış. Öğretmen olup köylerine döneceklermiş. Kızlar zor bulunuyormuş. Kızını hemen getirsin, formu doldurup yollayalım demiş baş öğretmen Ali Tekin. Macar köyünden Emine teyzemin oğlu Necati Özdemir, Ayşe teyzemin oğlu Fahri Özçelik, Gazi Paşa İlkokulu'nda birlikte okuduğum pazarcılı Kemal Güzel, hayra dostu Şükrü Yüksel, Güney köyünden Osman Ballı form filan beklemeden yola düşüp çoktan gitmişler Aksu'ya. Babam Necati'nin babası Emin Hoca dayısına sormuş benim için. Devletin okulu bir devlet kuşudur çocuklara, benim oğlum gidip senin kızın niçin gitmesin demiş. O zamanlar böyle hoşgörülü dindarlar vardı. Yolda sokakta tüm köye yaydım, gidiyorum okumaya diye. Duyan duymayana haber verdi. Doğru mu, sahi mi diye koşup geldiler. Bizim köyden ilkokul çıkışlı başka kız ya da erkek yoktu. En önceki o iki kardeş ve benimle giden bir iki kişi el yanına dayanamayarak okulu bitirmeden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Bu habere daha başka nasıl sevindiğimi, neler yaptığımı pek anımsamıyorum şimdi. Ama kayıt olmak için Alanya'ya gideceğimizde gecenin yarısında kalkıp akşamdan hazırladığım okul giysilerimi giyince oyalı başörtüm, uzun köylü entarim ve ipek kuşağımın başucumda öylece kaldığını hiç unutmuyorum nedense. Baş öğretmen Tekin, 100 köyü olan Alanya'dan ilk kez bir köylü kızı parasız yatılıya girecek. Bu ne demek biliyor musun dedi babama. Çekmecesinden çıkardığı formu açıklayarak acele etmeden yazmamı istedi. Dikkatle ve özenle verdim sorunun yanıtını. En güzel yazımı o gün yazdım. İşlemleri tamamlayarak zarfı yapıştırıp odacıya verdi baş öğretmen. Bunu hemen postala dedi. Yaylaya dönüp bekledik. Kısa süre sonra geldi yeni çağrı. Yaya olarak indim köye. Gazi Paşa'ya eşekle, Alanya'ya atla gittim. Bizim gibi dindar aileden bir kızın yatılı okula girmesi herkesi çok ilgilendiriyor, boyuna soruyorlardı. Bu doğru mu diye. Babam beni enstitüye kendi götürmüyor, Melek dayıyla gönderiyordu belki bu nedenle. Kimin götürdüğü hiç önemli değildi benim için, yeter ki bir an önce gideyim. Ne var ki bir terslik olmuştu. Gazi Paşa da Alanya'ya gitme saatini beklerken soğuk pınardan su getirmemi istediler. Kabaralı ayakkabılarımın yerine giydiğim ablamın kunduraları biraz boldu ayağıma. Su testisi dengemi bozunca kundura döndü ve ayağım burkuldu. Son derece canım yanıyordu ama gitmemden vazgeçilir diye bunu hiç belli etmedim. Temmuz'un sıcak bir ikindi zamanı yola çıktık Alanya'ya doğru. Atın üstünde sallandıkça ayağım daha çok ağrıyor ama dişimi sıkıyordum. Bir ara Melek dayı eşeğinden arkaya dönerek benim ağladığımı görünce ayrılık ağlaması sandı. ''Dönelim istersen, ben çok hevesi değilim sıcakta bu yolculuğa.'' dedi. Gelen giden başka yolcularla karşılaşınca soruyorlardı. ''Nereye Melek Hoca, kim bu kız?'' O anlatıyordu. ''Böyle böyle, ayrılık ne olsa ağlıyor.'' diyordu. ''Kimileri bana acıyor, Şavkı Hoca'nın aklı yok mu, bunu nasıl yaptı?'' diyorlardı. Alanya'ya varınca akrabamızın evinde söyledim ayağımın burkulduğunu. Bal mumlu bez sardılar. İyi ki baban duymadı, vazgeçerdi göndermekten dediler. Taş arabasıyla gene bir ikindi zamanı yola çıktık. Manavgat'a bir gün bir gecede vardık sanıyorum. Üstelik ikinci gece orada kalmak zorundaydık. Hava çok sıcak olduğu ya da yer bulunmadığı için hamda değil, öteki köylülerle birlikte Manavgat ırmağının kenarında yattık. ''Sen uyu, biz laflaşırız.'' dedi dayım. Bekçi gelip burada yatılmaz deyince kadınlardan biri, ''Burası Allah'ın yeri, sen git hükümetin yerini bekle. Görüyorsun serinliyoruz.'' dedi. Sabah olunca Hoşgör'ün otobüsünün kalkmasını bekledik. İlk kez biniyordum öyle bir taşıta, külüstür bir şeydi. Ama ben onu çok görkemli ve sürücüsü de önemli bir kişi olarak görmüştüm. Yine de öyle bilirim. Ayağımdaki bezi ırmağın kenarında bıraktım otobüse binerken. Ağrım gittikçe artıyor ama dayanıyordum. Sanırım 3 saat sonra vardık Aksu'ya. Otobüs çınarın altında beklerken dayım beni 200 metre kadar uzaktaki enstitüye götürdü. Kapıdaki nöbetçi öğrenciye Alanya baş öğretmeni Hakkı Uğur'la görüşmek istediğini söyledi. Öğrenci gülümsedi. Hakkı Uğur öğretmenimiz eğitmenlerin grup başı dedi. Onu hemen bulup getirdi. Dayım beni ona teslim edip ivedilikle otobüse döndü. Hakkı öğretmen tahta bavulumu nöbetçi öğrencinin omzuna verdi. Beni doğru müdüre götürdü. Baş öğretmenim olduğunu, Yörük yaylasından indiğim için geç kaldığımı söyledi. Köy enstitülerine gidenlerin ilk anılarının benzer yanları çok olmakla birlikte, yörelere her enstitünün ilk anlardaki durumuna ve öğrencilerin kendi izlenimine göre çeşitlilik gösteren yanları da olduğu görülür. Örneğin kimileri enstitü ortamını çok eksikli ve yoksulluk içinde anlatıyor, kimi yöneticiler gelen öğrencilerin bir bölümünün hastalıklı ve sosyal yönden, dil yönünden çok farklılık gösterdiğini söylüyor. Çadırlar, yılanlar, çıyanlar anlatıyorlar. Kuşkusuz bunlar doğrudur. Benim o günkü algılamama ve bugün aklımda kalanlara göre eksiklerine, sıcağına, yılanlarına, sivrisineğine karşın Antalya Aksu Köy Enstitüsü önlemlerin alınmaya başlandığı hoş bir yerdi. Her şeyden önce oradaki sosyal ortam ve kaynaşma güzeldi. Enstitü müdürü Talat Ersoy'un düzenlemeci ve babacan tutumunun bunda etkisi vardı belki. O daha önce Kızılçullu Deneme Öğretmen Okulu kimya öğretmeni olarak deneyim kazanmıştı. Müdür yardımcısı Ruhi Esin Sevecen bir yöneticiydi. Benden sonra gelen 66 numaralı İbradalı Huriye Gürel'le birlikte 66 öğrenci 33'er kişilik 2 küme olarak çalışmalara koyulmuştuk. 6 kız hepimiz bir kümedeydik. Enstitüye geldiğimde çoğu kişi bahçedeydi. Geniş bir alan üstünde küçük bir yapı, birkaç baraka vardı. Müdür kızları çağırdı, beni onlara tanıttı. Sonra Gazi Paşalı çocuklar geldi. Böyle akraba ve hemşehriler olması da beni oraya çabucak ısındırdı belki. Kızlar odasına gittik. Enstitünün 1 numaralı öğrencisi Süleyman'ı buldular. Başkan dediler. Bir yönetici gibi oradan oraya tüm işlere koşuyordu. Benim için ambardan mavi beyaz ve kırmızı beyaz çiçekli basmadan başlıklarıyla birlikte 2 basma entari, 1 hasır şapka ve benzeri şeyler, eşyalar çıkardı. Mavi olanını hemen giydim. Kızlar yatakhanesi müdür odasının yanındaydı. 2 ayak üstüne tahtaları uzatarak geçici karyolalar konmuştu. Bizimle kalan Ayşe teyze enstitünün hemşiresiydi. Beyaz gömleğini hiç çıkarmazdı. Bize dikiş nakış da öğretiyordu. Çok güzel makine nakışı yapardı. Makineler yatak odamızdaydı. Orada hem dikişlerimizi dikiyor hem oturup yatıp kalkıyorduk ilk günlerde. Makineye ilgiyle baktığımı görünce ''Otur, ayaklarını çevirmeye başla.'' dedi. Çoktan merak ettiğim ayaklı makineyi kullanmayı hemen öğrendim. Ancak ayağımdaki o ağrı azalmadığı için zorluk çekiyordum. Topal sanıp enstitüye almazlar diye bunu saklamıştım. Anlattım Ayşe teyzeye. Beni barakanın köşesindeki revire götürdü. Alkol pansumanı yapıp sardı ayağımı. Sonra da müdür beye anlattı. Enstitüye almayız diye korkmuş dedi. Müdür duygulandı. Olur mu öyle şey? Burası senin evin artık dedi. Sık sık soruyordu nasıl olduğumu. Gerekirse hastaneye götürelim diyordu. Bu ağrıyı uzun süre çektiğimi anımsıyorum. Çalışmalar çoktan başlamıştı. Yücel'in mecliste söylediği bu yılı boşa geçirmeyeceği sözlerinin anlamı buydu. Yaz aylarında ders yapılarak bir öğretim yılı kazanılıyordu. Bir yandan kuruluş işleri yapılırken bu işler içinde dersler bahçede, tarlada sürüyordu. Erkekler kaldırım, yol, bataklık, kurutma çalışması ve benzeri işler yaparken kızlar harıl harıl dikiş dikiyorduk. Yatak takımı, giysi ve benzeri dikişler çoktu. Kısa süre sonra gelen 6 mandolin ve 2 bisiklet hepimizi çok ilgilendirmişti. İş ve ders saatlerinin dışında sırayla herkes bisiklet öğreniyordu. Tulumlarımızı giyince kızlar için sorun olmuyordu bisiklete binmek. Hepimiz kısa sürede öğrendik. Çoğumuz dağ köyü çocukları olarak tekerleğe öyle yabancıydık ki bisikletin, makinenin hızı ve onları kullanabilmek olağanüstü bir yenilikti bizler için. Enstitüye gelirken eşekle, atla, kimiliğin yaya yollara düşen bizlerin gelir gelmez bisiklet öğrenmemiz bu hızı anlatmaya yeterliydi. Özellikle kızların bisiklete binmesi yaşamımın en unutulmaz anılarından biri olmuştur. Mandolin bir başka olağanüstü yenilikti benim için. Az mı özenmiştim Mustantin karısından ut dersi almaya? Barakanın bir odasındaki kitaplık da güzeldi. Zor koşulların eğitimi. Eğitim toplumun hayatından kopuk olursa, yani hayatın kendisi değil de bazı pedagogların ileri sürdüğü gibi hayata hazırlık olarak programlanırsa, günün birinde kendi yaşamsal durumunu anlamaktan aciz kalabilir. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 13. Öğrenciler, öğretmen ve usta öğreticiler gelmeye başlamıştı. Hazırda hiçbir şey yoktu. Gelen işe koyuluyordu. Her şey ortak akıl, ortak emekle yeniden yaratılıp yapılıyor, çalışmalar hızla sürüyordu. Yiyecek, giyecek, yatacak, yıkanacak ve benzeri temel gereksinmelerin karşılanması öne alınmıştı. Orada yaşamın işleri eğitimin konusu, aracı ve ortamıydı. İş, el becerisi için araç gereç tüketerek 1-2 saatlik boş zaman çalışması değil, gerçek gereksinmeleri karşılamak, yaşamı düzene koymak için yapılıyordu. Tonguç Arifiye Köy Enstitüsü Müdürüne ivedi olarak şunları yazıyor 24 Ağustos 1940 tarihli mektubunda. Kardeşim Edip, raporlarından enstitü öğrencilerini hala çağırmadığını anlaşılıyor. Buraya gelenler kar yola boyattığını, adam akıllı hazırlandığını söylüyorlar. Senden ricam hemen öğrenciyi toplaman. Bu işte klasik olmamak zorunludur. Nasıl Kastamonu'da çadırla işe başlamışsak onun gibi öğrenciyi hemen getirmeli. Boyuna öğretmen istiyorsun. Öğrenci olmayınca öğretmeni ne yapacaksın? Bu kurumları klasik okullara benzetmemek için elinden ne gelirse yap. Herkes bir kere sersemlemeli ki yeni tavır alabilsin. Oysa sen görünüşe göre bilinen okulu hazırlayarak sonra çalışmaya geçmek istiyorsun. Bu doğru olmaz. Öğrenci gelir gelmez onun için dershane açmak yok. Yağmurlar bastırıncaya kadar eğitmenler gibi dışarıda ders görecekler. Ancak bu önlemlerle klasik öğretim düzenini kırmak mümkün olur. Bu gibi fırsatlar kaçırılmamalı. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 31. Onun istediği yeni eğitim yaşamın içinde ve yaşamın işleriyle yapılacaktır. Ama o yaşam çok iyi ve kolay değildir. Ülkemizin gerçeğidir bu. En başta ekonomik gerçeğimizdir. Karyolaları önceden boyatıp hazırlatarak yapılacak bir eğitimden 70-80 yılda bile sonuç alınamayacağı yasaya koyulmuştur. Bunun nedeni öğrenciye işçilik yaptırma amacı ya da eğitim için ilkel bir ortamı yeterli görmek değildir. O ilkel koşullarda eğitim olmayacağını iyi biliyor, onun enstitüleri iyi koşulların hazır olmasını beklemek, günün birinde para gelir diye avuç açmak yerine kendi kollarını sıvayarak iyi koşulları yaratma yolunu tutmuştur. Durumunu iyileştirmek için iş yapmak amelelik değildir. Öyleyse amelelik bir değerdir. İlkellik ve ilkel yaşama katlanmak eğitim açısından değersizliğin ta kendisidir. İçinde bulunduğu kötü koşulu başkasının değiştirmesini bekleyerek o kötü koşullarda yaşamak insanoğlu için onur kırıcıdır. Akılcı bir eğitim böyle bir davranışı ve görüşü dışlar. Konunun anlaşılmayacak bir yanı yoktur. Öğretmen ve öğrenciler kar yolalarını, masalarını boyayacaklar, yapılarını, hamamlarını yapıp su yollarını açacaklar, yunup yıkanıp rahat yataklarda uygarca yatacaklardı. Yiyecek giyecek üretecekler, bez dokuyup dikecekler, düzgün yollar, kaldırımlar yapacaklar, ağaç ve çiçek yetiştireceklerdi. Kurulan karnı tok, sırtı pek, temiz ve düzenli yaşam, bilgisiyle, kültürüyle, teknik ve tarım çalışmalarıyla o güzel eğitimin ortamı oluyordu. Eğitim uygar ortamını kendi yaratıyordu. Enstitü düzenlemesi Türkiye'nin eğitim sorununu böyle düze çıkarıyor, yeni insanı böyle yetiştirmeye başlıyordu. Bu sisteme göre boyanmış karyola beklemek bütçemize uymadığı kadar eğitimden geçenleri de sorunlardan koparacaktı. Tuzu kuru bir ülke değildik, zamandan da kazanma zorunluluğu vardı. Bakan Yücel mecliste bu yılı kaybetmeyeceğiz demişti. Öğrenciler bir an önce gelip kendi hazırlıklarını yaparak öğrenime başlamak zorundaydı. Yaşamdan kopuk ezberci eğitim dışlanarak, yaşamın gerçek işleri içinde pişerek, bilgileri bu yolla öğrenip uygulayarak mesleğe hazırlanacaklardı. Toplumsal ve ekonomik amaçlar yanında bireyin sağlıklı gelişimi içinde bulunmaz bir eğitim ortamı ve teknolojisi yaratılıyordu. Yeni kurumlar klasik bir okul değil, birçok yapı, bağ, bahçe, tarla, işlik gibi çeşitli alanların durmadan işlediği, ürün verdiği, büyük bir bilgi ve kültür etkileşimi içinde olan, yönetici, öğretmen ve öğrencilerin gerçek işler yaparak durmadan çalışıp didindiği birer eğitim işletmesi olarak kuruluyordu. Daha doğrusu kuruluş ilerledikçe enstitüler bu özelliği gösteriyordu. Özellikle ilk kuruluşun işleri elbet kolay değildi. O dönemde Türkiye'nin içten ve dıştan gelen zorlukları da vardı. Enstitüler gerek kuruluş aşamasında gerek gelişme döneminde bunları göğüsleyerek hızla yol aldı. Bu zorluklar çeşitliydi. Cumhuriyet kurulalı onca yıl geçmesine karşın Osmanlı döneminden kalma bozuk toplumsal ve ekonomik yapı değişmiş değildi. Sistemin ulaşmayı amaçladığı köylü kesimi geleneksel toprak düzeni ilişkilerini sürdürüyordu. Bürokrasi de meclis içinde ve dışında bu ilişkilerin uzantıları yer alıyordu. Enstitülerin kurulmasına, gelişmesine temel olacak yasalar meclisten geçmişti ama ön yargılı eleştiriler sürüyordu. İş eğitimi çalışmalarına, öğrencilerin motor ve makine kullanmasına, santral kurmasına, bina yapmasına, dahası bu işlere istekle sarılmasına kuşkuyla bakanlar çoktu. Kendilerini eğitimin sahibi gibi gören tutucu pedagoglar, dıştan olmasa bile içten içe bu atılıma karşı çıkarak kendilerine yandaş arıyorlardı. Zorlukların bir yanı buydu. Siz amele misiniz, işçi misiniz diyenler oluyordu öğrencilere, öğretmenlere. İkinci Dünya Savaşı'nın 1939'da patlak vermesi ve dolaylı da olsa bizi de etkilemiş olması dönemin başka bir önemli sorunuydu. O savaşın dünyayı sarstığı yıllarda Türkiye birçok sıkıntıyı göze alarak köy enstitülerini kurmaya başlamıştı. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 496. Savaşa katılmamış olduğumuz halde gölgesi o günlerde kendi yağıyla kavrulmaya çalışan ülkemizin üstüne de düşmüştü. Üretici nüfusun genç bölümü askere alınmış, tarımda verim düşmüştü. Bu az verimin bir bölümü savaş önlemi olarak halktan alınıp devletçe stok ediliyordu. Az sayıdaki fabrikaların ürünü askerlerin hazırlanmasına akıyordu. Savaşa girilmemesine karşın Türkiye bir yoklar ülkesi olmuştu. Çeşitli maddelerin sıkıntısı başını alıp gidiyordu. Yurt dışından alınan maddelerin kökü kurumuş, olanı kara borsaya düşmüştü. Kimi gereksinmelerin alımı karneye bağlanmıştı. Sümerbank asker eşyalarına yönelince halk dokuma tezgahlarına dönmüştü. Dipnot: A. Demirtaş, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri, sayfa 76. Kıtlık yılları olarak anılan o dönemin sıkıntıları yeni kurulmakta olan köy enstitülerini de etkilemişti doğal olarak. Savaşın komşumuz Yunanistan'ı can evinden vurduğu yıllarda Türkiye'nin bunun ekonomik ve sosyal sıkıntılarını çekerek ülkesi için yaşamsal önemde bir eğitim seferberliğini sürdürmesi kolay değildi. Savaş gerçeği kuruluş aşamasında olan enstitülerin içine kadar düşüyordu. Yeni göreve başlamış, işini yoluna koymaya çalışan yönetici ve öğretmenler, eğitmen adayı olarak kursa alınanlardan kimileri, ikinci askerliğe çağrılınca onların yerini doldurmak kolay olmuyordu. Bölgelerde gece karartma zorunluluğu uygulanıyordu. Sıfırdan başlayarak kurulmakta olan enstitüler için gerekli yapı ve benzeri araç gereçlerini bulmak, almak büyük sorundu. Bir yandan kurulmakta olan yapılar, çeşitli birimler, bir yandan binlerce yatılı öğrencinin donatımı ve bakımı için büyük bir gider vardı. Öğrenciler kendileri yapıyor, dokuyorlar, ekip biçiyorlardı. Yapılan üretim giderlerin büyük bir bölümünü karşılıyordu. Ama bunun için gerekli kimi maddeleri bulmak ve satın almak bile zordu. Yapı işlerinde kullanılacak çivi ve benzeri gereçler kara borsada, Devlet Malzeme Ofisi'nin elindeydi. Bu nedenlerle bir işin yapılamaması tüm öbür işlerin aksamasına yol açıyordu. Enstitülü yazar Fakir Baykurt, Gönen Köy Enstitüsü'ne gittiği ilk gün, büyük sınıflardan Hüseyin Akbaş'ın eski çivileri toplayıp düzelterek, yeniden kullanmak gerektiğini küçük öğrencilere nasıl öğrettiğini anlatır anılarında. Bu zor koşullara, kıtlığa, yokluğa karşın, kendi içinde üretici olması nedeniyle ekonomik güçlükler gene de başka kesimler kadar etkilemedi enstitüleri. Buğdayından ekmeğini yapıyor, bezini dokuyup dikiyor, sebzesini, meyvesini üretip bununu öğütüyordu. Çevre köylere ve öğrenci ana babalarına yardım eden enstitüler de vardı. Zor koşullar onlar için hiçbir zaman aşılmaz olmadı. Güçlükler içinde yeni bir eğitim yaratılıyordu. Çok gider isteyen 1000 kişilik kızlı erkekli yatılı öğrenciyi barındıran o büyük işletmeler, bu zor koşullarda bir eğitim kurumu olarak çok sağlıklı biçimde kurulup gelişiyordu. Orada eğitim zorlukları kendi gücüyle aşıyordu.